Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sünnet bilinci derslerimizde genel kapsamlı nasların özel kılınmasında terk sünnetinin etkisi bölümünde kalmıştık. Yani umumi nasları tahsis etmede terk sünnetinin rolü. Bu konuda asıl olan terk sünnetinin bütün genel kapsamlı naslarda öne geçirilen özel kılıcı bir delil olmasıdır. Bunu şu örneklerle açıklayabiliriz. Birinci örnek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bayram namazlarında ezanı terk etmesi. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanında bunun yapılmasını gerektiren sebep bulunmasına rağmen terk etmiştir. Bu sebep Allah'ın zikrinin yerine getirilmesi ve insanların namaza çağrılmalarıdır. Bu terk Allah'ı zikretmenin faziletine delalet eden şu ayet gibi genel ifadeli nasların önüne geçirilen özel kılıcı bir delildir. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Ahzab suresi 41. Ezan da bu genel ifadenin kapsamında olan zikirdendir. İbn-i Teymiye bu örnekle ilgili olarak şöyle der. Bu hayırlı da olsa gerektirici sebebin bulunması ve engelin ortadan kalkmasıyla birlikte meydana gelen bir yenilik hakkında örnektir. Zira ortaya çıkan her yenilikte bir maslahat bulunur veya bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında mevcut olduğuna dair delil getirilebilir. Ancak buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmamıştır. Bu terk özel kılıcı bir sünnettir ve bütün genel ifadeli naslardan ve her kıyastan önceliklidir. İkinci örnek, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın semanın, pınarların ve nehirlerin suladığı şeylerde onda bir, kişinin çabalayarak suladıklarında ise 20'de bir zekat vardır hadisinin genel kapsamına giren şeylere zekat farz olmasına rağmen yeşil sebzeler ve bakliyattan zekat alınmamaz. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bunlardan zekat aldığı nakledilmemiştir. Bu da bu ürünlerden zekat alınamayacağı hususunda uygulanacak bir sünnet gibidir. Üçüncü örnek, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin iki Şami rüknü ve Kabe'nin diğer taraflarını selamlamayı terk etmesi. Bu konuda İbn Abbas ve Muaviye radıyallahu anh arasında Kabe'yi tavafları esnasında şu konuşma geçmiştir. Muaviye radıyallahu anh dört rüknü de selamladı. İbn Abbas dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece iki yemani rüknü selamladı. Muaviye radıyallahu anh, Kabe'nin hiçbir kısmı terk edilmez dedi. İbn Abbas ise, sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu eden ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır ayetini okudu. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh geri döndü. Dinin maksatlarını anlamada terk sünnetinin etkisi. İmam Şatibi, terk sünnetini dinin maksatlarını anlama yollarından birisi olarak zikretmiştir. Allah ona rahmet etsin, şöyle demiştir. Din sahibinin maksadının öğrenebileceği dördüncü bir yol da gerektirici sebebin bulunmasına rağmen sebebiyet vermenin meşru kılınması ya da amellerin meşru oluşunun belirtilmesi konusunda sükut geçilmesidir. Nitekim Şatibi, din sahibinin hüküm hakkında sükut etmesinin iki şekilde olduğunu açıklamıştır. Birincisi, gerektirici sebepleri bulunmadığı için sükut geçmiş olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bulunmadığı halde daha sonra ortaya çıkan ve nevazil denilen olaylarla ilgili hükümler hakkındaki sükut gibi. Bu olaylar o zaman yoktu ve dolayısıyla var olduğu halde haklarında din sahibince sükut geçilmiş değildi. Daha sonra ortaya çıktı ve bunlar karşısında bulunan şeriat alimleri bunlar üzerinde düşünmeye ve külli kayde ve genel esaslar doğrultusunda onlara hukuki yapılar kazandırmaya ihtiyaç gösterdiler. Salih selefin ortaya koymuş oldukları şeyler işte bu türdendir. Mesela Kur'an'ın mushaf haline getirilmesi, ilimlerin tedvin edilmesi, zanaatkarlara tazmin sorumluluğu getirilmesi ve benzerleri gibi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bunların ismi geçmemekte, onun zamanında meydana gelen olaylardan değildir bunlar ve onlarla amel için gerektirici sebepleri henüz bulunmadığı için bunlar hakkında herhangi bir şey gelmemiştir. Bu gibi meseleleri dinde konulmuş olan esaslara göre yerleri belirlenir. Bu maslahat-ı mürsele adıyla tarif edilen şeydir. İkincisi, gerektirici sebepleri varken sükût edilmiş olabilir. Hükmü gerektirici sebep bulunmakta, buna rağmen olayın meydana gelmesi sırasında daha önce bulunan hükme ilave olarak yeni bir hüküm belirtilmemektedir. Bu kısımdan olan sükût, o konudaki hükmün aktarılmaması ya da eksiltilmemesi hususunda nas gibi kabul edilmektedir. Çünkü ameli hükmün konulması için gerektirici sebep varken bunun konulmaması, o anda bulunan kısım üzerine ilavede bulunmanın bir fazlalık ve bid'at olduğu ve din sahibinin maksadına aykırı bulunduğu hususunda açık olacaktır. Zira onun maksadından ilgili konuda belirlenen sınırda durulmasının istendiği, ne artırma ne de eksiltmeye gidilmemesinin istendiği anlaşılacaktır. Şatibi bu kısma şu sözleriyle örnek vermiştir. Hulle nikahının haramlığı ve onun kötü bir bidat olduğu konusunda da bazıları aynı yolu izlemişlerdir. Şöyle ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında eşlerin birbirlerine tekrar dönmelerini sağlamak için hulle nikahına cevaz vermek suretiyle hafifletme ve ruhsat tanıma gerektiren gerekçe mevcuttu. Rifa'nın karısını kocasına tekrar dönme hususundaki ısrarlı talebine rağmen böyle bir şey meşru kılınmadığına göre bu hulle nikahının ne onun için ne de başkaları için meşru olmadığını gösterir. Bu yerinde bir esastır ve dikkate alınması durumunda bidatlerle bidat olmayanlar arasındaki fark ortaya çıkacaktır. Ve gerektirici sebep varken teşriiye gidilmemesi din sahibinin maksadının o konuda mevcut üzerine bir ziyadeye gidilmemesi olduğunu gösteren bir delil olacaktır. Buna bir ekleme yapılacak olursa bu eklemenin din sahibinin maksadına aykırı olduğu anlaşılacak ve dolayısıyla o şey batıl olacaktır. Terk sünnetinin bidatlerin iptali ve bidatlerin reddedilmesindeki fonksiyonu. Bu ameli ve ilmi bidatleri kapsamaktadır. Ameli bidatlerden bazıları namaza başlarken niyeti telaffuz etmek, 5 vakit namaz haricinde ezan okumak, Safa ile Merve arasında say yaptıktan sonra namaz kılmak. İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet türünden terk ettiği şeylere gelince bunları yapmak meşru olsaydı veya yapılmasına izin verilmiş olsaydı elbette kendisinden sonra raşid halifeler ve sahabeler bunu yaparlardı. Böylece bunları yapmanın bid'at ve sapıklık olması kesindir. Bu gibi konularda kıyasta bulunmak da mümkün değildir. İlmi bid'atlerden bazıları kitap ve sünnette geçmeyen ve hakkında sahabe ve tabiinden rivayet bulunmayan itikatlardır. Mesela kelam ilmi gibi. Selef imamlarının kötüledikleri ve dalmaktan yasakladıkları kelam ile kastedilen şey, din hakkında peygamberlerin metodundan başkasıyla konuşmaktır. Bundan dolayı kelam ilmi şöyle tarif edilir. Akide meselelerini Kur'an ve sünnette bulunan usulü dine dair akli delillerden yüz çevirerek, akli delillerle ve cedel ile tartışma yollarıyla ispat etmektir. İmam Malik şöyle demiştir. Şayet kelam bir ilim olsaydı, sahabe ve tabi'in din hükümleri hakkında konuştukları gibi bu konuda da konuşurlardı. Lakin batıl ancak batıla götürür. İbni Ebil İz şöyle demiştir. Meşru olmayan deliller ve meselelerle bidat çıkardılar ve meşru olan işlerden yüz çevirdiler. Bidat olan meselelerden birisi, kula farz olan ilk şeyin düşünmek veya düşünmeye kastetmek olduğu görüşüdür. Bidat olan delillerden birisi, yaratıcının varlığını ispat için arazların sonradan olmasını delil getirme yoludur. Hatta bir şöyle demiştir. Bir ki, geçmiş imamlar ve önceki ilim sahipleri bu türden sözleri ve düşüncenin bu türünü acizliklerinden dolayı terk etmemişlerdir. Nitekim onlar çok akıllıydılar, kıvrak anlayışları vardı. Bu fitneler onların zamanlarında da meydana gelip ortaya çıkmıştı. Onlar bu metotları ancak bu yolun fitnelerinden korkutmak ve getireceği kötü sonuçları bildikleri için terk etmişlerdi. Onların meselelerinde açık delil ve dinlerinde basiret üzereydiler. Allah onları nuruyla hidayet edip marifetin ışığıyla göğüslerini genişlettiğinde, kendilerinde bulunan kitap ve hikmette olanı ve sünnetin sustuğu ve açıkladığı konuların başka bir şeye ihtiyaç bırakmadığını, hüccetin gerçekleştiğini ve tamamlanmış olduğunu, illet ve şüpheleri ise yok ettiğini gördüler. Zaman ilerleyip kitap ve sünnet ilimlerinin hakikatini, talepte azimleri duraklayınca ve bunlara özen gösterme azalıp mülhitler şüpheleriyle, din konusunda hakaret edenler tartışmalarıyla itiraz edince, onları kendilerinin metodu olan kelam ve akıl delilleriyle reddetmedikleri takdirde onlara karşı galip gelemeyeceklerini zannettiler. Bu ise şeytan tarafından görüşle saptırma ve bir tuzak oldu. Şayet doğru yolu tutsalar ve durduruldukları yerde dursalardı, elbette yakinin serinliğini ve kalplerinin rahatlığını bulacaklardı. Bereket katlanarak artacak ve gönüller genişleyerek orada nur kandilleri parlayacaktı. Burada selefin kelam ilminden sakınma hususundaki dikkatlerine dikkat çekiliyor. Yani bir takım şüpheler ortaya çıkmıştı ve o zaman da dindar insanlar, dinlerinin kaygısını çeken insanlar, işte bunlara bir şekilde akli cevaplar verilmezse, yani kelamcıların metodu olan yollarla, felsefecilerin metodu olan yollarla cevap verilmezse bir şeyler ters gidecek, eksilme olacak, bu din zarar görecek kaygısına düştüler ve batıl olan yollara saptılar. Yani Kur'an ve sünnet direktmen delilleri, salih selefin bu konularda getirdiği şeyler bir nevi yetersiz gibi hissettiler. Bu onları ikna etmedi, kesmedi. Şimdi tabii modern asırda deflerle, musiki yaparak veya videolarla insanları davet ederek bu işi yapanlar da şu an kendilerini böyle tatmin etmeye çalışıyorlar. İşte biz işte bu video gibi dersler sayesinde veya Facebook gibi pislik yolları kullanarak pek çok insana davet ulaştırıyoruz. Eğer bunu yapmazsak işte bidatçiler pastayı kapıp götürecek mantığı vardır. İşte kelama da düşmelerinin altında aslında bu gibi sebepler vardır. Bidat olan bu şeytanın bir tuzağıydı. Bidat olan meselelerden biri de ispat ve nefi konusunda mücmel olan cihet, yön, cisim ve araz gibi kelimelere mutlak olarak itiraz etmektir. İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Seleften hiç kimse Allah hakkında kabul veya red olarak cisim, cevher, yer kaplama gibi ifadeleri kullanmamışlardır. Çünkü kapalı ibareler hak olarak gerçekleşmediği gibi batıl olarak da iptal olmazlar. Bilakis bunlar selefin ve imamların karşı çıktıkları bidat olan kelamdandır. Yani Allah Azze ve Celle ne cisimdir ne cisim değildir. Ne cevherdir ne cevher değildir. Böyle bu konuşmalara girmemiştir selef. Kapalı kelimeler hakkında selefin uygulamasına gelince bunu İbn-i Ebil İsm şu sözleriyle açıklamıştır. Kabul ve red hususunda tutunulacak olan naslarda gelen lafızlar ile Allah'ın ve Resulünün ispat ettikleri lafız ve manaları ispat ederiz ve bu nasların reddettikleri lafız ve manaları ise reddederiz. Reddi veya ispatına dair nas gelmemiş lafızlara gelince söyleyen kimsenin maksadına bakmadıkça bunları kullanmayız. Eğer doğru bir anlam kastediliyorsa kabul edilir. Lakin bu konuda naslarda gelen lafızları kullanmak ihtiyaç olmadıkça ve maksadı bildirilen ifadeler bulunmadıkça mücmel yani kapalı lafızlar kullanmamak gerekir. Mesela böyle bir lafzı kullanmadığı takdirde kastettiği anlamı ulaştıramayan kimsenin bu lafızları kullanması ihtiyaç olabilir. Böylece şu anlaşılmaktadır. Bağlayıcı sünnet Allah ve Resulünden hakkında nas gelmeyen veya Müslümanların kullanmakta ittifak ettikleri dışındaki konularda sükut etmek, bu konuda kabul ve redde dair itirazda bulunmamaktır. Yine şer'i naslarda gelenler dışında ispatta bulunulmadığı gibi vahyin delili olmadıkça nefide de bulunulmaz. Terk sünneti kaidesinin bidatlerin iptali ve bidatçilerin reddedilmesi hususunda etkileyici önemi böylece ortaya çıkmaktadır. Nitekim selef imamları bidatçilerle münazaralarında ve onlara reddiyelerinde çoğunlukla bu kaideye dayanmışlardır. Bunun örneklerinden birisi İmam Şafii'nin Bişr el-Merisi'ye söylediği şu sözlerdir. Kendisine davette bulunduğun şeyi bana haber ver. Bu konuşan kitap mıdır? Farz kılınmış bir şey midir? Uygulamada olan bir sünnet midir? Yahut bunu selefin bahsedip sordukları bir şey olarak buldun mu? Bişr el-Merisi şöyle dedi. Hayır, şüphesiz bu hakkında tartışamayacağımız bir şeydir. Bunun üzerine Şafii dedi ki, böylece bunun bir hata olduğunu kabul etmiş oldun. Yani ne kitapta ne sünnette çıkardığım bu görüş ne de selefin kelamında bu görüş söz konusu değil diyor. O bunu itiraf ediyor. Şafii o zaman sen yanlışta olduğunu itiraf etmiş oldun diyor. İmam Ahmet İbn Ebi Duada şöyle sormuştur. İnsanları kendisine çağırdığın şeyi bana haber ver. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet ettiği bir şey midir? O da hayır dedi. İmam Ahmed dedi ki, peki onların bildikleri bir şey miydi? Yoksa bilmedikleri bir şey miydi? Eğer biliyorlardı da hakkında sükut ettiler dersen, onlara geniş gelen sükut bize de sana da geniş gelir. Şayet onlar bilmiyorlardı ve ben biliyorum dersen, ey alçak oğlu alçak, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve Raşid halifelerin bilmediği şeyi sen ve arkadaşların nereden biliyorsunuz? Güncel meselelerde terk sünnetinin etkisi. Bu bölümde 3 örnek verilecektir. Birincisi, Medine-i Nebeviye'nin harem sınırlarına alamet konulmaz. Medine tarihçilerinin eserlerini düşünen kimse, bazen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve ondan sonra Raşid halifelerin Medine için harem sınırı olmak üzere işaret koymamalarına hayret eder. Zira bu konuda onlardan bir şey nakledilmemiştir. Ancak Taberani ve başkalarının bir rivayeti vardır ki, bu harem hakkında değil, himayeye özeldir. Kab bin Malik radıyallahu anh'ten rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni himaye sınırlarını öğrenmek üzere gönderdi demiştir. Mekke'nin haremi ise böyle değildir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kendisinden sonra Raşid halifeler bu bölgenin işaretlerini yenilemişler. Bu alametler bugünümüze kadar ihtişamıyla devam etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine haremine sınır işareti koymamış olması, bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyulmasını ve onun terk ettiği şeyin terk edilmesini gerektiren nebevi bir sünnet olarak kabul edilebilir mi? Cevap, Medine hareminin sınırlarının ayırt edilmesi ve bu sayede harem sınırına giren ve girmeyen şeylerin bilmesi için alametler koymaya gerektiren sebep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aslında mevcut değildi. Çünkü Medine hareminin sınırı belli ve biliniyordu. Gözleri olan hiç kimseye bu durum gizli kalmıyordu. Hatta Medine'nin tamamının etrafı dolaşılsa iki labit arasına düşerdi. Bu iki labite Medine'nin etrafını kuşatmıştı. Muhib et-Taberi dedi ki, Medine'nin iki labiti sözünün anlamı iki tarafı demektir. Buradan anlaşılıyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asrında bu iki labit açık ve görülebilen bir sınır işareti, iki sınır işaretiydi. Medine'nin sakinlerinin azlığı ve binaların alanının darlığı sebebiyle bu sınırlar konusunda bir sorun yoktu ve bu konuda bir tartışma olmuyordu. Bu yüzden haremin sınırlarına işaret konulması gerekmektedir. Önceki asırlarda Medine hareminin sınırlarına işaret konulmamasının bir sebebi de şu olabilir. Medine-i Nebeviye uzun süre Hanefi mezhebine dayalı olan Osmanlı Devleti'nin hükmü altında kalmıştır. Hanefiler, Medine'nin Mekke gibi bir harem bölgesi olmadığı görüşündedirler. Zamanımızda ise bu gerektirici sebep mevcuttur ve Medine'nin o iki taşlığı ve ikisinin arasındaki bölgeye her yönden haremin sınırlarını gösteren ayrıcı sınır işaretleri koymak gerekmektedir. Çünkü binaların yükselmesi ve yapıların genişlemesi sebebiyle iki taşlığın alametleri tamamen kaybolmuş, izleri silinmiş ve yeryüzünün diğer bölgeleri arasında aslı belirsiz hale gelmiştir. Burasının belirli bir vadi mi, yığılmış bir dağ mı, beyaz bir yığın mı yoksa kara taşlık mı olduğu bilinmez olmuştur. Böylece açıkça ortaya çıkmaktadır ki Medine'nin harem sınırına ayrıcı alamet koymayı gerektiren sebep ancak bu asırda bulunmaktadır. Bu sebep Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın asrında mevcut değildi. Bu yüzden Medine'nin harem sınırlarına işaret koymak meşru bir iştir. Hatta bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'nin iki labit ve iki dağ arasında kalan kısmını haram kılması hakkındaki genel sünneti kapsamındadır. Zira bu asırda bu haremin sınırlarının bilinmesi işaret konulmasına bağlıdır. Ancak bu sayede harem sınırına giren ve girmeyenleri bilmek mümkün olacaktır. Bu işaretler konulmadığı takdirde haremi ayırt etmek zorlaşacaktır. İkinci örnek, namaz kılanların saflarının kurulması ve düz tutulmasına yardımcı olması için mescitlere çizgili halılar serilmesi. Üzerinde çizgiler bulunan sergiler sermenin bizzat maksat olmadığı açıktır. Burada maksat ancak bu sergilerin safların düzeltilmesine yardımcı bir vesile olmasıdır. Zira din koyucu namaz kılanların saf oluşturmalarına ve safları düzeltmelerine teşvik etmiştir. Gelişmiş elektrikli aletlerin varlığı sebebiyle bu asırda bu tür sergilerin yapımının kolaylaştığı bilinmektedir. Safların düzeltilmesinde hırs göstermeye dair gerektirici sebep bulunmasına rağmen bu aletler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asrında mevcut değildi. Bu yüzden bu sergilerin konması daha öncesinde takdir edilmemişti. Bu durum namaz kılanların ayaklarının düz tutulması için mescit tabanına ip veya çizgi çekmenin aksinedir. Zira bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapması kolay ve güç yeten bir şeydi. Bundan dolayı namaz kılanların saflarına ip veya çizgi çekmenin dinde sonradan çıkarılan bir bidat olduğuna hükmedilmesi mümkündür. Ama bu gaye için üretilen çizgili halıların konması Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında güç yeten bir şey değildi. Buna Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında güç yetmiyor olması o zamanda bunun yapılmasının engeliydi. Üçüncü örnek, mescitlerde imamın tekbirlerini ulaştırmak için büyük hoparlörler kullanılmaz. Ses ve tekbiri nakleden cihazların kullanılmasının bizzat maksat olmadığı açıktır. Burada gaye sadece imamın sesinin ulaştırılmasına bir vesile olarak kullanılmasıdır. Zira cemaatin namazın bütün fiillerinde imama uyması gerekmektedir. Bu cihazların gelişmiş elektronik aletlerin bulunması sebebiyle ancak bu asırda mevcut olduğu bilinmektedir. Kullanılmasını gerektiren sebep bulunmasına rağmen bu cihazlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında mevcut değildi. Burada gerektirici sebep imamın sesinin cemaate ulaştırılmasıdır. Ses cihazlarının kullanılması ise daha öncesinde mümkün değildi. Bundan dolayı ses cihazlarının açık bir dini maslahatı gerçekleştirmek üzere kullanılabileceğini söylemek mümkündür. Hatta bu cihazların kullanımı farzın ancak kendisiyle tamamlandığı şey de farzdır kaidesine dahil olur. Çünkü bu cemaatin imama uyabilmesi için zorunlu hale gelmiştir. Nitekim daha önce imamın arkasında imamın sesini tebliğ eden kimseler bulundurulması uygulanmıştır. Bu cihazların mevcut olmasından sonra ise buna gerek kalmamıştır. Son olarak bu konuların genel bir özeti 9 madde halinde yapılabilir. Birincisi, lügatte terk, güç yetirilen bir şey yapmamaktır. Güç yetmeyen şeyin yapılmamasında ise buna terk denilmez. Usulcülere göre terk, mükellefin fiillerinden sayılır. Bu terkin yokluk manasında olduğunu ve hiçbir şey ifade etmediğini iddia edenlerin aksinedir. İkincisi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin terk ettiği şeyler 4 kısma ayrılır. Birincisi, kertenkele yemeği terk edişinde olduğu gibi, tabiatten yaratılış gereği olarak, adet olarak terk ettikleri. İkincisi, sarımsak yemeği terk etmesinde olduğu gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine has olan terkleri. Üçüncüsü, maslahat gereği olarak terk ettiği şeyler. Bunda türleri vardır. Ümmetine merhametten dolayı sahabelerine cemaatle gece namazı kıldırmayı terk etmesi, Mekke halkının kalplerini birleştirmek için İbrahim Aleyhisselam'ın kurduğu temeller üzerine yeniden inşa etmek üzere Kabe'yi yıkmayı terk etmesi, İslam'a girmekten insanları uzaklaştırmaması için münafıkları öldürmeyi terk etmesi, borçlanmada aşırı gitmekten sakındırmak için borçlu olarak ölenlerin cenaze namazını kılmayı terk etmesi bunun örnekleridir. Dördüncüsü, açıklama veya teşri amaçlı, din koyma amaçlı terk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinin hükmünü açıklamak için bazı şeyleri terk etmiştir. Bayram namazları için ezan okumayı terk etmesi ve doğum günü kutlamayı terk etmesi gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kısımdan olan terkleri terk sünnetiyle kastedilen şeydir. Yani bu terk sünnetinden bakın 4 tane tür var. Sadece birisi bu konuda hüccet olan türdür. Üçüncüsü, terk sünnetini şu şekilde tarif etmek mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerektirici sebep mevcut olmasına rağmen ümmetine açıklama olması için yani bir kastlı bir beyan olması için bir şey yapmayı terk etmesidir. Bu tarif 4 kayıt içermektedir. Terk edilen bu iş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılmasına güç yeten bir iş olmalıdır. Terk edilen şey bir söz değil fiil olmalıdır. Yapılmasını gerektiren sebep veya ihtiyaç mevcut olmasına rağmen terk edilmiş olmalıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu işi teşri ve beyan yani hüküm açıklama yoluyla terk etmiş olmalıdır. Bu kayıtlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir engelden dolayı terk ettiği şeyleri kapsam dışı bırakmaktadır. Dördüncüsü, terk sünneti şu alanlarda geçerlidir. İtikat meseleleri, ibadetler ki bu ibadet vesilelerini de kapsar. İlim ve dinin tebliğinde kullanılan vesileler, bayramlar, nikah ve bununla ilgili konular, cinayetler yani suçlar ve had cezaları. Beşincisi, terk sünneti nakil bakımından iki yola ayrılır. Birincisi, sahabe tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir işi terk edip yapmadığına dair açık bir ifade. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu fiili terk etmeye devam ettiğini gösteren karinelerin bir araya gelmesi. Çünkü şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir işi yapsa idi, bunu nakletmek için sahabeler, Allah onlardan razı olsun, çok hırslı, gayretliydiler. Mutlaka onların çoğu veya onlardan biri bunu naklederdi. Onlardan hiçbiri nakletmediyse ve bir araya geldiklerinde asla bahsetmedilerse böyle bir şeyin olmadığı anlaşılmış olur. Altıncısı, terk sünneti, sünnet-i mutahharanın kısımlarından biridir ve muteber bir şer'i delildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyi terk etmesi o şeyin haram olduğunu gösterir. O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terk ettiği şeyin terk edilmesi gerekir. Bu ifade mutlak değildir. Zira Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir şeyi sadece sırf terk etmiş olması, terk edilen bu şeyin mutlaka haram olduğunu göstermez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terk etmesinin haramlık ifade etmesi için o şeyin haramlığını gösteren başka karinelerin de bulunması gerekir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin terkinde delil getirmeye engel olan bazı karineler de bulunabilir. Bu karinelerden bazısı şunlardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir fiili yaratılış veya adete yönelik bir engelden dolayı terk etmiş olabilir. Memleketindeki kavminin yiyeceğinden olmadığı için kertenkele etini yememesi böyledir. Bir fiili kendisine has olan bir durumdan dolayı terk etmiş olabilir. Sarımsak yemeyi terk etmesi böyledir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin terkinde bu terke kesin bir delil kılan karineler bulunabilir. Bu karinelerin en açığı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin terk ettiği şeyi sahabe, tabi'in ve onlara tabi olan salih selefin de terk etmiş olmalarıdır. Ümmetin selefi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sonra onun terk ettiği bir ibadeti terk ederlerse bu terk o fiilin bir bidat olduğuna dair kesin bir delildir. Yedincisi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin terkinin hüccet olması için iki şart vardır. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işi yapmayı kendisinin zamanında bunun yapılmasını gerektiren sebebin bulunmasına rağmen terk etmiş olmalıdır. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yapmayı engel bulunmamasına rağmen terk etmiş olmalıdır. Sekizincisi, terk sünnetinin hüccet oluşunu, bağlayıcı oluşunu gösteren deliller üç türlüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerinin hüccet olduğunu gösteren deliller terkinin de, terklerin de hüccet olduğunu gösterir. Sahabe radıyallahu anhum ile ilim ve din imamlarından terk sünnetiyle delil getirdiklerine ve bunu birçok yerde kullandıklarına dair nakledilen rivayetler vardır. Ve üçüncüsü, terk sünnetini bağlayıcı görmemenin şer'i kötülüklere düşmeyi gerektirmesi. Bunlardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ görevini gerektiği gibi yerine getirmemiş olduğu görüşü yahut dinin bir kısmının zayi olduğu görüşü, genel olarak dinde, özel olarak ibadetler konusunda kayıtsız ve şartsız olarak bidat ve yeniliklerin kapısının açılmasına sebep olmaz. Ve dokuzuncusu, terk sünnetinin bağlayıcı kılmasının etkilerinden bazıları şöyledir. Terk sünneti, her türlü genel ifadenin önüne geçirilecek olan özel bir, özel kılıcı bir delildir. Terk sünneti, dinin maksatlarını öğrenme yollarından biridir. Terk sünneti, bidatlerin iptal edilmesinde ve bidatçilerin reddedilmesinde etkili bir kaidedir. Ve terk sünnetinin güncel birçok meselede hüküm çıkarılmasında açık etkileri vardır. Evet, böylece terk sünnetiyle ilgili, sünnet bilinciyle ilgili dersleri de burada tamamlamış oluyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk.